Ayrım 3.
Soruyor. Bernard ne zaman dönmek niyetinde? Hiçbir zaman. Olivia'nın kafası ışımaya başlıyor. Durumlara göre ayağını denk almaya, hiçbir şeye şaşmamaya dikkat ediyor. Gene de bir, müthiş bir şey bu yaptığın, kaçıyor ağzından. Dostunu biraz şaşırtmak Bernard'ın hoşuna gitmiyor değil. Bu ünlemde beliren hayranlığa kulak veriyor her şeyden önce. Ama gene omuz silkiyor. Olivia elini tuttu. Ciddi mi ciddi? Sıkıntıyla soruyor. Ama niçin ayrılıyorsun evden? Ha bak dostum, aile sorunları bunlar. Söyleyemem. Fazla ciddi görünmemek için de kundurasının ucuyla Olivia'nın, öyle ya, yatağın kıyısında oturuyorlar, ayağının ucunda sallandığı terliği düşürmeye çalışarak eğleniyor. Peki nerede kalacaksın? Bilmiyorum. Neyle geçineceksin sonra? Dur bakalım. Paran var mı? Yarın bir öğle yemeği yiyecek kadar. Peki sonra? Sonra araştıracağız. Adam sende. Bir şey bulurum nasıl olsa. Göreceksin, anlatırım sana. Olivia sonsuz bir hayranlık duyuyor dostuna. Kararlı bir çocuk olduğunu bilir. Gene de kuşku duyuyor hala. Pek yakında çaresiz kalıp yokluğun baskısı altında dönmeye çalışmayacak mı? Bernard yatıştırıyor onu. Ailesinin yanına dönmektense her yola ama her yola başvuracak. Sonra birçok kez, hem de gittikçe daha azgın bir biçimde, her yola, her yola diye yineleyince bunalımla yüreği daralıyor Olivia'nın. Konuşmak isterdi ama göze alamıyor. En sonunda başını eğerek titrek bir sesle başlıyor. Bernard, ne de olsa şey diyecek değilsin ya. Ama duruyor. Dostu gözlerini dikiyor. Olivia'yı iyi göremese de şaşkınlığını seçebiliyor. Ne? Diye soruyor. Ne demek istiyorsun? Konuş. Hırsızlık mı diyorsun? Olivia başını sallıyor. Hayır, bu değil. Birdenbire hıçkırmaya başlıyor. Çırpıntılar içinde kucaklıyor Bernard'ı. Söz ver, söz ver şey etmeyeceğine. Bernard kucaklayıp öpüyor onu. Sonra gülerek itiyor. Anladı. Söz sana. Hayır, pezevenklik yapacak değilim. Sonra ekliyor. Gene de sen de kabul edersin ki en kolayı bu. Ama Olivia güvene geldi. Bu son sözlerin alaylı bir yapmacıklıkla söylendiğini iyi biliyor. Ya sınavın? Evet, benim canımı sıkan da bu. Ne de olsa sınavı kaçırmak istemezdim. Hazır olduğumu sanıyorum. Asıl sorun o gün yorgun olmamakta. Çabuk düzeltmeliyim durumu. Burası biraz kuşkulu ama düzelteceğim, göreceksin. Bir an susuyorlar. İkinci terlik de düştü. Bernard, soğuk alacaksın diyor. Yat yatağına. Hayır, sen yatacaksın. Bırak şakayı, hadi çabuk. Ve Olivia'yı bozulmuş yatağa girmeye zorluyor. Ama sen nerede uyuyacaksın? Nerede olursa, yerde, bir köşede, alışmam gerek. Hayır, dinle, sana bir şey söyleyeceğim. Ama yanımda olduğunu duymazsam söyleyemem. Yatağıma gel. Bernard bir anda soyunup yanına geliyor. Olivia şunları söylüyor. Hani geçen sefer söylemiştim ya, tamam artık, yaptım o işi. Bernard bu birkaç sözcükle anlayıveriyor her şeyi. Göğsüne bastırıyor dostunu. Dostu konuşmasını sürdürüyor. Ne diyeyim dostum, tiksindirici bir şey, korkunç. Sonra tükürmek, kusmak, derimi yüzüp atmak, kendimi öldürmek geliyordu içimden. Aa, şişiriyorsun. Ya da onu öldürmek, onu. Kimdi? Tedbirsizlik etmedin ya bari. Hayır, Dürmer'in iyi tanıdığı bir karı. O tanıştırmıştı. Hepsinden çok konuşması bulandırıyordu midemi. Durmadan konuşuyordu. Ne aptal karı be. Böyle anlarda da konuşulur mu, aklım almıyor. Ağzını tıkamak, boğazlamak isterdim onu. Zavallı dostum, Dürmer'in tanıştırdığı karının olsa olsa bir budala olacağını önceden düşünmen gerekirdi. Güzel miydi bari? Kim baktı ki suratına? Sen budalasın. Cansın can. Uyuyalım hiç değilse şöyle iyice. Hay Allah, beni en çok tiksindiren de bu. Gene de pekala yapabildim, sanki onu gerçekten arzuluyormuşum gibi. İşte bu çok güzel dostum. Kes sesini. Aşk dedikleri buysa bu kadarı uzun zaman yeter bana. Amma da çocuksun. Seni de görmek isterdim. Beni biliyorsun, ardından koştuğum yok bu işin. Söylemiştim sana, serüveni bekliyorum. Böyle soğukça hiç çekmiyor böylesi beni. Gene de bir gün ben, bir gün sen, bir gün o, piç, uyuyalım. Sonra birdenbire arkasını dönüyor. Sıcaklığı kendisini rahatsız eden bu bedenden biraz uzaklaşıyor. Ama Olivia bir an sonra, söylesene, diyor. Bares seçilecek mi dersin? Elbette kanını başına çıkarıyor bu iş senin. Umurumda bile değil. Söylesene, dinle biraz. Bernard'ın omzuna çöküyor, o da dönüyor. Kardeşimin bir sevgilisi var. George'un mu? Uyur gibi yapan ama karanlıkta kulak kesilip her şeyi dinleyen ufaklık kendi adını işitince soluğunu tutuyor. Delirdin mi? Vincent'dan söz ediyorum sana. Olivia'dan daha büyük olan Vincent tıpta birinci dönemi yeni tamamladı. Kendisi mi söyledi sana? Hayır, öğrendiğimin farkında bile değil. Annem babam hiçbir şey bilmiyor. Öğrenseler ne derler acaba? Bilmem. Annem çok üzülür. Babam da ya ilgisini kesmesini ya da evlenmesini ister. Elbette namuslu kenterler kendilerinden başka türlü de namuslu olunabileceğini anlamazlar. Peki sen nasıl anladın? Bak nasıl. Bir zamandır geceleri annem babam yattıktan sonra Vincent dışarı çıkıyor. İnerken elinden geldiğince az gürültü ediyor. Ama sokakta ayak sesini tanıyorum. Geçen hafta salıydı sanırım. Ev öyle sıcaktı ki yatakta duramıyordum. Biraz soluk almak için pencereye gittim. Aşağı kapının açılıp kapandığını işittim. Eğildim. Sokak fenerinin yanından geçince Vincent'ı tanıdım. Gece yarısını geçmişti. İlk kez oluyordu. Yani ilk kez varıyordum bunun farkına. Ama anlayalı biri gözetliyorum. Ama istemeden. Hemen her gecede çıktığını işitiyorum. Kendi anahtarı var. Annemle babam da bizim George'la benim eski odamızı ileride hastaları olur diye muayene odası biçimine soktular. Kendi yatak odası yanda, dış odanın solunda. Dairenin bütün geri kalanı da sağda. İstediği zaman hiç kimse farkında olmadan çıkıp girebilir. Genellikle döndüğünü işitmiyorum ama evvelsi gün pazartesi gecesi neyim vardı bilmem. Dürmer'in dergi tasarısını düşünüyordum, uyuyamıyordum. Merdivende sesler işittim. Vincent'dır diye düşündüm. Bernard öğrenmek istediğinden çok ilgisini belli etmek amacıyla. Saat kaçtı? Sabahın üçüydü sanırım. Kalktım, kulağımı kapıya dayadım. Vincent bir kadınla konuşuyordu. Daha doğrusu yalnız kadın konuşuyordu. Öyleyse Vincent olduğunu nereden biliyordun? Bütün kiracılar kapının önünden geçiyorlar. Hatta bazen çok rahatsız ediyorlar. Ne kadar geç olursa o kadar patırtı ederler çıkarken. Uyuyanlara kulak asanlar da ondan başkası olamazdı. İşitiyordum, adını söyleyip duruyordu kadın. Ona diyordu ki, of yinelemek tiksindiriyor beni. E söyle hadi. Diyordu ki, Vincent sevgilim, aşkım, ah beni bırakmayın. Siz mi diyordu ona? Evet, tuhaf değil mi? Anlat. Şimdi beni bırakmaya hakkınız yok. Ne olacağım ben, nereye gideceğim, bir şey söyleyin. Of konuşun. Sonra gene adını söylüyordu onun. Gittikçe daha kederli, gittikçe daha alçak bir sesle yineliyordu. Sonra bir gürültü işittim. Basamaklarda olmalıydılar. Bir şey düşer gibi. Galiba dizlerine kapandı. Peki o hiç karşılık vermiyor muydu? Son basamakları da çıkmış olmalıydı. Daire kapısının kapandığını işittim. Sonra kadın pek yakın bir yerde kaldı uzun zaman. Neredeyse kapımda. Hıçkırığını işitiyordum. Açmalıydın ona kapıyı. Göze alamadım. Vincent işlerini bildiğimi öğrenirse küplere binerdi. Ağladığı görülünce fazla rahatsız olur diye korktum sonra. Ne söyleyebilirdim bilmiyordum. Bernard Olivier'e dönmüştü. Ben senin yerinde olsam açardım. Elbette sen her şeyi göze alırsın. Aklına eseni yaparsın sen. Başıma mı kakıyorsun bunu? Hayır, sana imreniyorum. Kim olabilirdi sence bu kadın? Nereden bileyim? İyi geceler. Söylesene, George'un sesimizi duymadığından emin misin? Diye fısıldıyor Bernard Olivier'in kulağına. Bir zaman kulak kabartıyorlar. Hayır, uyuyor, diyor Olivia doğal sesiyle. Hem anlamaz da, geçen gün babama ne sordu biliyor musun? Neden? Bu kez George tutamıyor kendini. Yatağında biraz doğruluyor, kardeşinin sözünü keserek "Budala!" diye bağırıyor. "Mahsus yaptığımı anlamadın mı? Elbette ya, az önce bütün söylediklerinizi işittim. Ama dövünmeye değmez. Vincent'ın dalgasını çoktandır biliyordum. Yalnız artık daha alçak sesle konuşmaya çalışın çocuklar, benim uykum var. Ya da susun." Olivia duvardan yana dönüyor. Bernard uyumuyor, odayı seyrediyor. Ay ışığı daha büyük gösteriyor odayı. Aslında bu odayı çok az tanıyor. Olivia gündüzleri hiç kalmaz burada. Bernard'ı çağırdığı ender zamanlarda da yukarıki dairede ağırlamıştı. Ay ışığı şimdi içinde George'un en sonunda uyuduğu yatağın dibine geliyor. Kardeşinin anlattıklarının hemen hepsini duydu. Düşlere dalmasına bol bol yeter bunlar. George'un yatağının üst yanında iki raflı bir küçük kitaplık fark ediliyor. Ders kitapları var içinde. Olivia'nın yatağının yanındaki bir masanın üzerinde Bernard ötekilerden daha büyük bir kitap görüyor. Kolunu uzatıyor, alıp adına bakıyor. Tocqueville. Ama masaya bırakmak isterken kitap düşüyor. Gürültüden Olivia uyanıyor. Tocqueville mi okuyorsun şimdi? Dubak vermişti. Beğeniyor musun? Biraz tıraş ama çok iyi şeyler var. Baksana, yarın ne yapıyorsun? Ertesi gün Perşembe. Liseliler serbest. Bernard dostuyla buluşabileceğini düşünüyor. Artık liseye dönmemek niyetinde. Son dersleri asabileceğini, sınava kendi başına da hazırlanabileceğini ileri sürüyor. Yarın 10:30'da Senle Zargarı'na gideceğim. Dieppe trenini, İngiltere'den dönecek olan Edward dayımı karşılamaya. Öğleden sonra saat 3'te Louvre'da Dürmer'le buluşacağım. Geri kalan zamanda da çalışmam gerek. Edward dayım mı dedin? Evet, annemin üvey kardeşi. 6 aydır burada değildi. Fazla tanımam ama çok severim. Kendisini karşılamaya geleceğimi bilmiyor. Tanıyamamaktan da korkuyorum. Ailemizdeki öbür insanlara hiç benzemiyor. Esaslı bir adam. Ne yapar? Yazar. Hemen hemen bütün kitaplarını okudum ama çoktandır hiçbir şey yayınlamadı. Roman mı yazıyor? Evet, romana benzer şeyler. Neden bana hiç sözünü etmedin? Kitaplarını okumak isterdin de ondan. Sen beğenmeyince... sonra? Ne olacak, üzülürdüm işte. Niye dayanarak esaslı olduğunu söylüyorsun? Ben de pek bilmiyorum. Ona hemen hiç tanımadığımı söyledim. Daha çok bir ön sezi. Bizimkileri ilgilendirmeyen birçok şeylere ilgi duyduğunu, onunla her şeyden konuşabileceğimi seziyorum. Gitmesinden az bir zaman önce bir gün öğle yemeğini bizde yemişti. Bir yandan babamla konuşurken bir yandan da durmamacasına bana baktığını seziyordum. Bu da beni rahatsız etmeye başlıyordu. Odadan çıkacaktım, yemek odasındaydı. Kahveden sonra burada oyalanıyordu. Ama babama benim hakkımda sorular sormaya başladı. Büsbütün rahatım kaçtı. Sonra birdenbire babam kalktı, bir aptallık edip kendisine gösterdiğim şiiri getirmeye gitti. Senin şiirin mi? Evet canım, biliyorsun. Hani senin balkona. Dipnot, Baudelaire'in ünlü bir şiiri. Balkona benziyor dediğim parça. Değersiz olduğunu ya da pek az bir değer taşıdığını biliyordum. Babamın tutup da bunu çıkarmasına çok bozulmuştum. Bir an babam bu şiiri ararken odada ikimiz, Edward dayı ile ben, yalnız kaldık. Müthiş kızardığımı fark ettim. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyordum. O da bulamıyordu ya. Bir sigara sarmaya başladı. Sonra herhalde benim huzursuzluğumu birazcık gidermek için, öyle ya hiç kuşkusuz kızardığımı görmüştü, kalktı, pencereden dışarı bakmaya başladı. Islık çalıyordu. Birdenbire, ben senden daha rahatsızım dedi bana. Ama herhalde kibarlığından söylemişti bunu. En sonunda babam döndü, şiirimi Edward dayıya uzattı. O da okumaya başladı. O kadar sinirliydim ki övmeye kalksaydı küfürler yağdırırdım herhalde. Hiç kuşkusuz babam bekliyordu övgüleri. Dayımın hiçbir şey söylemediğini görünce, peki ne düşünüyorsun diye sordu. Ama dayım gülerek, senin önünde onunla bunu konuşmak rahatımı kaçırıyor dedi. Bunun üzerine babam da gülerek çıktı. Gene yalnız kaldığımız zaman şiirimi pek kötü bulduğunu söyledi. Ama bunu söyleyişini işitmek bana zevk verdi. En çok hoşuma giden de birdenbire parmağını iki dizeye, bu şiirde beğendiğim iki dizeye bastırması oldu. Gülümseyerek bana baktı. İşte bu iyi, dedi. Güzel değil mi? Bunu nasıl bir tavırla söylediğini bilseydin öpecektim neredeyse. Sonra bana kusurumun bir düşünceden yola çıkmak olduğunu, kendimi sözcüklerin öncülüğüne bırakmadığımı söyledi. İlkin anlamadım ama şimdi ne demek istediğini sezdiğimi sanıyorum. Haklı olduğunu da. Başka bir zaman açıklarım bunu sana. Dönüşünde onu görmek istemeni anlıyorum şimdi. Yok, sana bu anlattığım hiçbir şey değil. Niçin anlattığımı da bilmiyorum. Başka birçok şeyler konuştuk daha. 10:30'da mı diyorsun? O trenle geldiğini nereden biliyorsun? Anneme yolladığı kartta yazıyor. Saatlerin tutup tutmadığını anlamak için tarifeye de baktım. Öğle yemeğini onunla mı yiyeceksin? Hayır, öğleye buraya dönmüş olmalıyım. Topu topu elini sıkacak kadar bir zamanım olacak ama bu kadarı bana yeter. Ha, şunu da söylesene ben uyumadan. Ne zaman görürüm seni? Birkaç gün geçsin bakalım. Hele işimi bir yoluna koyayım. Ama ne de olsa... Sana yardım edebilirsem... Bana yardım edebilirsen mi? Hayır, oyun bozanlık olur. Hile yapıyormuşum gibime gelir. İyi uykular. 4. Babam budalanın biriydi ama annem kafalıydı. Kendini tanrısal aşka vermişti. Ufak uysal bir kadındı. Bana ikide bir, oğlum cehenneme gideceksin derdi. Ama bu hiç üzmezdi onu. Fontanel. Hayır, Vincent Molinier her akşam sevgilisine gitmiyordu öyle. Hızlı yürüyor ama biz gene de düşelim ardına. Vincent oturmakta olduğu Notre Dame de Champ sokağının yukarısından bu sokağın devamı olan Saint Placid sokağına kadar iniyor. Sonra gecikmiş birkaç kenterin geçtiği Bak sokağına, Babylon sokağında bir ana kapının önünde duruyor. Kapı açılıyor. İşte Comte de Passavant'ın evinde. Bu görkemli konağa sık sık gelmemiş olsa böyle kurumlu kurumlu giremezdi. Kendisine kapıyı açan uşak bu yapmacık güvenin altında nasıl bir çekingenlik gizlendiğini biliyor. Vincent şapkasını ona uzatmıyormuş gibi yapıyor. Uzaktan bir koltuğun üzerine atıyor. Oysa Vincent buraya gelmeye başlayalı çok olmadı. Şimdi dostu olduğunu söyleyen Robert de Passavant'ın dostu mu tükenir? Vincent'la nasıl tanıştılar pek bilmiyorum. Robert de Passavant'ın Vincent'dan daha yaşlı olduğu iyice belli oluyor. Gene de lisede tanışmışlardır kuşkusuz. Birkaç yıldır gözden kaybetmişlerdi birbirlerini. Sonra daha geçenlerde nasıl olduysa Olivia'nın de tiyatroya kardeşiyle birlikte gittiği bir akşam rastlaşmışlardı. Perde arasında Pasavan her ikisine de dondurma ikram etmişti. O akşam Vincent'ın tıbbın okul dönemini bitirdiğini, hastaneye girip girmeyeceğini bilmediğini, kararsız olduğunu öğrenmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse doğa bilim hekimlikten daha çok çekiyordu onu. Ama ekmeğini kazanmak zorundaydı. Kısacası Vincent bir zaman sonra Robert de Passavant'ın yaptığı paralı öneriyi seve seve kabul etmişti. Her gece gelecek, oldukça ağır bir ameliyat nedeniyle son derece sarsılmış olan yaşlı babasına bakacaktı. Yenilenecek pansumanlar, özen isteyen sondalar, usta eller gerektiren bir takım işler söz konusuydu. Ama bunlardan fazla olarak Vicomte'un Vincent'a yaklaşmak istemesinin gizli nedenleri vardı. Robert'in gizli düşüncesini ileride anlatmaya çalışacağız. Vincent'ın düşüncesine gelince, işte büyük bir para gereksinimiyle kıvranıyordu. İnsanın yüreği yerli yerinde duruyorsa, üstelik sağlam bir eğitim kendisine erkenden sorumluluk duygusu aşılamışsa, bir kadını gebe bırakıp da ona karşı bir borçluluk duymaması olanaksızdır. Hele bu kadın onun ardından gelmek için kocasını da bırakmıştı. Vincent o zamana kadar oldukça erdemli bir yaşam sürmüştü. Laura ile serüveni günün saatlerine göre bazen olağanüstü, bazen de çok doğal geliyordu ona. Çoğu zaman her biri kendi başına ele alınınca çok basit, çok doğal görünen küçük olaylardan birkaçının bir araya gelmesi olağanüstü bir toplam elde etmeye yeter. Yürürken bütün bunları bir bir aklından geçiriyordu. Ama bunlar işin içinden sıyırmıyordu onu. Elbette bu kadını temelli başına sarmayı, kocasından boşandıktan sonra onunla evlenmeyi ya da evlenmeden bir arada yaşamayı hiçbir zaman düşünmemişti. Ona büyük bir aşk duymadığını kabul etmek zorundaydı. Ama Paris'te çaresiz olduğunu biliyordu. Bu sıkıntıyı kendisi açmıştı kadının başına. Hiç değilse bu kez geçici olarak ona destek olmak zorundaydı. Bu ilk yardımı sağlamak konusunda da çok zor bir durumda bulunduğunu anlıyordu. Hele bugün dünkünden de. Bu son günlerdekinden de zor durumdaydı. Öyle ya, geçen hafta mesleğinde ilk adımlarını kolaylaştırmak için annesinin sabırla binbir güçlükle bir yana koyduğu 5000 frank elindeydi daha. Bu 5000 frank sevgilisinin doğum yapmasına, bir klinikte kalmasına, ilk günlerde çocuğuna bakmasına yeterdi kuşkusuz. Hangi iblisin aklına uymuştu? Düşüncesinde önceden bu kadına bırakılmış olan bu paranın, ona ayırdığı, ona adadığı tek kuruşuna dokunmayı büyük bir suç sayacağı bu paranın belki de yetmeyeceğini bir akşam hangi iblis fısıldamıştı kulağına? Hayır, Robert de Passavant değil. Robert hiçbir zaman böyle bir şey söylememişti. Ama Vincent'ı bir kumar salonuna götürme önerisi tam o akşama rastlamıştı işte. Vincent da kabul etmişti. Bu batakhanenin hain yanı, her şeyin kibar çevre insanları arasında, dostlar arasında geçmesiydi. Robert dostu Vincent'ı şununla bununla tanıştırdı. Vincent hazırlıksız gelmişti. O ilk gece büyük bir oyun oynayamadı. Üzerinde hemen hiçbir şey yoktu. Vicomte'un borç olarak vermeyi önerdiği birkaç banknotu da istemedi. Ama kızlanıyordu, talihini daha fazla bir parayla denemediğine üzüldü. Ertesi gün yine geleceğine söz verdi. ''Şimdi burada herkes sizi tanıyor, ben siz de gelebilirsiniz artık.'' dedi Robert. Bu işler genellikle Pedro denilen Pierre de Bruville'in evinde geçiyordu. Bu ilk akşamdan sonra Roberto Passavant otomobilini yeni dostunun emrine vermişti. Vincent saat 11'e doğru geliyor, bir sigara tüttürerek Robert'le çeyrek saat konuşuyor, sonra birinci kata çıkıyor, adamın mizacına, sabrına, durumun gereklerine göre belirli bir süre kontun yanında kalıyor, sonra otomobil kendisini San Florentin sokağına, Pedro'nun evine götürüyor. Bir saat sonra da buradan alıp evine kadar olmasa bile öyle ya dikkati çekmekten korkuyordu, en yakın yol kavşağına kadar getiriyordu. İki gece önce Laura Duvier, Molinier'in dairesine giden merdivenin basamaklarına oturmuş, saat 3'e kadar Vincent'ı beklemişti. Ancak o zaman dönmüştü Vincent. O gece Vincent Pedro'ya gitmemişti, kaybedecek hiçbir şey yoktu artık. İki günden beri 5000 franktan bir metelik kalmamıştı elinde. Bunu Laura'ya yazmış, onun için artık hiçbir şey yapamayacağını, kocasının ya da babasının yanına dönmesini, her şeyi söylemesini öğütlemişti. Ama açılmak olanaksız görünüyordu Laura'ya. Bunu soğukkanlılıkla düşünmek bile elinde değildi. Sevgilisinin tersemeleri ancak kızgınlık uyandırıyordu içinde. Bu kızgınlık yakasını bıraksa bıraksa onu umutsuzluğa gömmek üzere bırakıyordu. Vincent onu bu durumda bulmuştu işte. Vincent'ı tutmak istemiş, o da kollarının arasından sıyrılmıştı. Hiç kuşkusuz katılaşmak zorunda kalmıştı. Çünkü duygulu bir yüreği vardı. Ama şehvet yanı sevgi yanına ağır bastığından sertliği bile görev bellemişti kolayca. Yalvarıp yakarmalarına hiç karşılık vermemişti. Sesini işiten Olivier'in sonradan Bernard'a anlattığı gibi Vincent kapıyı suratına kapadıktan sonra Laura basamaklara yığılıp kalmış uzun zaman karanlıkta hıçkırmıştı. O geceden bu yana 40 saatten fazla zaman geçmişti. Vincent dün babası düzelir gibi olan Roberto Passavant'ın evine gitmemişti. Ama bu akşam bir telgraf gene oraya çağırıyordu onu. Robert kendisini görmek istiyordu. Vincent, Robert'in hem çalışma odası hem fümuar olarak kullandığı, çoğu zamanını içinde geçirdiği, gönlüne göre düzenleyip süslediği odaya girdiği zaman Robert yerinden kalkmadı. Umursamazlıkla omzunun üzerinden elini uzattı ona. Robert yazıyor, üstü kitaplarla dolu bir yazı masasının başına oturmuş. Önünde bahçeye bakan camlı kapı ardına kadar ay ışığına açılmış. Dönmeden konuşuyor. Ne yazıyorum şu sırada biliyor musunuz? Ama kimseye söylemeyeceksiniz. Söz değil mi? Dürmer'in dergisi için bir çıkış bildirisi. Elbette imzamı koymuyorum. Böylece dilediğim kadar övüyorum kendimi. Hem sonra sermayesini benim verdiğimi eninde sonunda anlayacakları için bu dergiyle işbirliği ettiğimin çok erken öğrenilmesini istemiyorum. Öyleyse...